Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 35. Ayrım. Foto muhabirliğin Nina'ya öğrettiği pek çok şeyden biri, insanın korkudan titrerken bile nasıl sakin görüneceğiydi. Nina sakin göründüğünü biliyordu ama sesi sakin değildi. Son zamanlarda annesiyle her şeyi çok iyi gidiyordu. Nina bunu mahvedeceğini düşünmekten nefret ediyordu. Annesi, "Yeteri kadar duydum," dedi. "Şu Alaska'daki profesör öyle değil mi? Bana yıllar önce yazan kişi mi?" Nina başını salladı. Battaniyeyi üzerlerinden çekti, annesine götürerek zayıf omuzlarına sardı. "Bendim anne, Meredith değil." Annesi battaniyeyi göğsüne kavuşturmuştu. Kırmızı ekoze üzerinde parmakları solgundu. Annesi yanındaki şezlonga bakıp oturdu. Dikkatli bir şekilde battaniyeye sarındı. Nina ve Meredith de battaniyelere sarınarak annelerin her iki yanındaki şezlonglara oturdu. Bir garson yanlarına gelip onlara sıcak çikolata verdi. Nina, "Özür dilerim anne," dedi. "Sana en başta söylemeliydim." "Bu yolculuğa çıkmayı kabul etmeyeceğimi düşündün." Nina, "Evet," dedi. "Sadece seni tanımak istiyorum ve sadece babama söz verdiğim için değil." "Cevaplar istiyorsun." Nina, Meredith'i buna dahil ederek, "Ben nasıl, biz nasıl," dedi. "Cevaplar istemeyebiliriz. Sen bizim kim olduğumuzun bir parçasısın ve seni tanımıyoruz. Belki de kendimizi tanıyamamamızın nedeni de budur." Meredith kocasını sevip sevmediğini, ya kendi hayalinin ne olduğunu çözemiyor. "Atlanta'da beni bekleyen bir adam var ve benim tek düşünebildiğim Vera." Annesi tik ağacından yapılmış şezlongda arkasına yaslandı. Usulca, "Sanırım zamanı geldi," dedi. "Benim hiç konuşmamama rağmen sanırım babanız Profesör Adamovich'le konuştu. Babanız konuşmam gerektiğini düşündü. O mektubu yıllar boyunca muhtemelen bu yüzden sakladı." "Profesör ne hakkında konuşmak istiyor?" Bu soruyu soran Meredith'ti ve sesi yumuşak olmasına rağmen gözlerindeki bakış kararlıydı. Annesi, "Leningrad," dedi. "Hükümet yıllarca onları sakladı. Biz Ruslar bir şeyleri saklamakta iyiyiz ve ben bu konuda konuşmaktan korkuyordum. Ama şimdi korkmak için bir neden yok. Yarın 81 yaşında olacağım."
"Neden korkayım?"
İkisi birden, "Yarın senin doğum günün mü?" dedi. Annesi neredeyse gülümsedi. "Her şeyi saklamak daha kolaydı. Evet, yarın benim doğum günüm." Sıcak çikolatasını yudumladı. "Sizinle gidip bu profesörü göreceğim. Ama şimdi ikiniz şunu bilmelisiniz. Bütün bunlara başladığınız için pişman olacaksınız." Meredith, "Neden böyle söylüyorsun?" diye sordu. "Kim olduğumuzu öğrenmekten nasıl pişman olabiliriz?" Annesi cevap vermeden önce uzun bir an bekledi. Yavaşça Meredith'e döndü ve "Olacaksınız," dedi. Ketikan şehrinde her şey somon balığına dayalıydı. Yakalamak, tuzlamak, işlemden geçirmek, yağmur ölçer, sıvı güneş ışığı ölçer. İklimin nemliliğini gösteriyordu. Meredith caddenin karşısında uzun siyah saçlı bir adamın bir totem direği süslemekte olduğu çimenlik bir alanı işaret ederek "Şuna bak," dedi. Adamın etrafında bir kalabalık toplanmış onu seyrediyordu. Nina annesinin koluna uzanma cesaretini gösterdi. "Hadi gidip bakalım." Annesi başını salladığında ve onu caddenin karşısındaki küçük parka götürmesine izin verdiğinde şaşırmıştı. Orada dururlarken yağmur yağmaya başladı. Kalabalığın büyük bölümü dağılıp yağmurdan kaçmaya başladı ama annesi öylece durup adamın çalışmasını izledi. Metal alet adamın hünerli ellerinde odunu kesti. Oydu ve yontulmamış bir şeyden pürüzsüz bir şeye dönüştürdü. Bir pençenin belirmeye başladığını gördüler. annesi. Bu bir ayı, dedi ve adam başını kaldırdı. Çok dikkatlisiniz, dedi. Nina şimdi adamın ne kadar yaşlı olduğunu görebiliyordu. Koyu teni kırışmış ve sert, şakaklarındaki saçları beyazdı. Adam totem direğinin en altındaki sivri gagalı kuşu işaret ederek, "Bu oğlum için," dedi. "Bu bizim kabilemiz, Kara Karga." Ve bu gök gürültüsü kuşu yolu yok eden fırtınayı getirdi. "Ve bu ayı benim oğlum." Meredith, "Demek bu bir aile geçmişi," dedi. "Bir defin totemi, onu hatırlamak için." Annesi, "Çok güzel," dedi. Yağan yağmurda tam o anda Nina masalın sesini duydu ve bu ilk defa bir anlam ifade etti. Nina annesinin hikayeyi neden sadece karanlıkta anlattığını ve sesinin bu kadar farklı olduğunu anladı. Bu kaybetmekle ilgiliydi. Bu ses annesinin gardını düşürdüğü zamanki sesiydi. Ayı pençesinin şekillendiğini görmelerine yetecek kadar uzun bir süre orada durdular. Sonra nihayet Craig Caddesi'ne doğru yürümeye başladılar. Eskiden genel evlerin bulunduğu bölge, nehrin üstünde konumlanmış dükkanların ve restoranların bulunduğu bir iskeleye dönüştürülmüştü. Manzarası çok küçük, hoş bir restoran buldular ve pencerenin yanındaki budaklı çamdan yapılmış bir masaya oturdular. Dışarıdaki cadde, ellerinde alışveriş torbaları olan, yağmur yağarken bile göç mevsimindeki Afrika antilopları gibi hareket ederek, bir dükkandan diğerine girip çıkan turistlerle doluydu. Dükkanların kapılarının üzerindeki ziller rastgele bir melodi çalıyordu. Sapsarı bir önlük ve kırmızı kareli bir bluz giymiş olan, hoş, genç bir garson kız, "Captain Hook'a hoş geldiniz," dedi. Sarı bir balıkçı şapkası kahverengi buklelerinin üzerine sıkıca oturtulmuştu. İsim kartında adının Brandy olduğu yazılıydı. Brandy her birine balık oltası şeklinde kaplamalı büyük bir menü verdi. Garson çok geçmeden 3 balık, patates cipsi tabağı ve buzlu çaydan oluşan siparişini almak için geri döndü. Garson gittiğinde Meredith, "Bizim aile totemimizin neye benzeyeceğini merak ediyorum," dedi. Bundan sonra bir anlık bir duraksama oluştu. Bu sırada hepsi başlarını kaldırıp göz teması kurdular. Nina, "Babam totemin alt kısmı olurdu," dedi. "Bizim başlangıcımız oydu." Meredith, "Bir ayı," dedi. Nina, "Bir kartal olurdu." "Bir kartal. Yalnız biri. Uçup gitmeye hazır." Nina bu fikre katılmamış olmayı dileyerek birazcık kaşlarını çattı. Onun hayatı dünyanın her tarafında izler bırakmıştı. Ama evdeki izleri çok azdı. Bu ailenin totemi dışında hiç kimsenin totemi ona yer vermezdi. Ve tamamen özgür ve bağımsız olmak onun her zaman istediği şey olduğu halde şu anda kendini yalnız hissediyordu. Meredith herkesle ilgilenen ve gururu ayakta tutan bir aslan olurdu. "Meredith, sen ne olurdun anne?" diye sordu. Annesi omuzlarını silkti. "Sanırım ben burada olmazdım." "Nina, bizde hiç iz bırakmadığını mı düşünüyorsun?" diye sordu. "Hatırlanacak kadar önemli bir iz değil." "Meredith, babam 50 yıldan fazla seni sevdi," dedi. "Bu bir şeydir." Annesi buzlu çayından bir yudum alıp pencereden dışarı yağan yağmura baktı. Garson yemekleriyle masaya geri döndü. Nina çabucak ayağa kalkıp garsonun kulağına fısıldayarak bir talepte bulundu ve tekrar yerine oturdu. Lezzetli pisi balığını ve patates kızartmalarını yerken, Ketikan'da geçirdikleri günden, dükkanların vitrinlerindeki parça altın takılardan, gösterişli First Nations, dipnot 43, İlk Milletler, Kanada'daki aborjinler için kullanılan terim, adı verilen kabile sanatlarından, orada yaşayan halkın giydiği Kovikan kazaklarından ve şehirde bir totem direği üzerine konulduğunu gördükleri çift başlı kartaldan bahsettiler. Bu konuşma şehirde tatilde olan herhangi bir aile tarafından yapılabilirdi. Ama Nina için neredeyse fevkaladeydi. Annesi ilgisini çeken şeyler hakkında konuştukça rahatlıyor gibi görünüyordu. Sanki her sıradan kelime içinde bir şeyi yumuşatıyor gibiydi ve yemeğin sonunda gülümsüyordu. Garson geri dönüp masayı topladı. Hesabı ahşap masanın üstüne koymak yerine annesinin önüne bir dilim doğum günü pastası koydu. Yanık mum pastanın şekerli beyaz kreması üzerinde dans ediyordu. Meredith ve Nina birlikte, "Mutlu yıllar anne," dediler. Annesi muma baktı. "Meredith, hep senin için bir doğum günü partisi yapmak istedik," dedi. Uzanıp ellerini annesinin ellerinin üzerine koydu. Annesi yumuşak bir sesle, "Pek çok hata yaptım," dedi. Meredith, "Herkes hata yapar," dedi. "Hayır, ben böyle olmak istemedim. Ben size söylemek istedim. Ama yüzünüze bile bakamıyordum. Çok utanıyordum." Nina tam olarak doğru olmamasına rağmen, "Şimdi bize bakıyorsun," dedi. Annesi aslında muma bakıyordu. "Bize hikayeni anlatmak istiyorsun. Hep istedin. Bu yüzden masala başladın." Annesi başını salladı. Nina usulca, "Sen Vera'sın," dedi. Annesi, "Hayır," dedi. "Ben o kız değilim." Nina bunu söylediği için kendinden nefret ediyordu ama kendini tutamıyordu. "Hayır, sen o kızsın," dedi. "Çok inatçısın Nina," içini çekti. "Evet, uzun zaman önce ben Veronika Petrovna Marchenko'ydum." "Neden?" Annesi sert bir şekilde. "Yeter," dedi. "Bu kızlarımla birlikte ilk doğum günü partim. Geri kalanı için sonra zamanımız olacak." 21. Akşam yemeğinde sıradan şeylerden konuştular. Şarap içtiler ve yine annelerinin 81. doğum gününe kadeh kaldırdılar. Lezzetli bir yemekten sonra kocaman geminin Vegas'ınkine benzeyen ışıltıları arasında dolaştılar ve turuncu payetli bir paraşütçü tulumunu giymiş olan adamın sihirbazlık gösterisi yaptığı tiyatroya geldiler. Adam neredeyse çıplak olan asistanını yok etti. Ama beyaz güvercinle dönüşen ve uçup giden kağıttan güller verdi. Ve birkaç parçaya bölüp sonra yeniden tek parça haline getirdi. Her yeni numarada annesi neşeyle alkışladı. Küçük bir çocuk gibi gülümsedi. Meredith gözlerini annesinden neredeyse hiç ayıramıyordu. Annesi neşeli, neredeyse mutlu görünüyordu. İlk defa onun güzelliğinin daha önce her zaman ne kadar soğuk olduğunu fark etti. Bu gece annesinin güzelliği farklı, daha sıcak ve içtendi. Gösteri bittiğinde kameralarına geri döndüler. Kalabalık koridorlarda diğer yolcuların konuşmaları ve kumarhane zillerinin çalması arasında tuhaf bir şekilde sessizdiler. Bir dilim çikolatalı pastanın üzerinde yanan küçük mumla bugün bir şey değişmişti. Ama Meredith neyin değiştiğini ya da bununla onları nasıl değiştireceğini tam olarak bilmiyordu. Tek bildiği şimdi uzak durma becerisini kaybettiğiydi. 25 yıldan fazla bir süredir duvarın kendisine ait olan tarafını ayakta tutmayı da başarmıştı. Annesini gerçekten anlamayı ya da ona ihtiyaç duymayı reddetmiş ve bu mesafe ona güç vermişti. En azından sahte bir güç. Şimdi bu güç neredeyse tükenmişti. Bu gece hikayenin daha fazlasını dinlemek için çok geç olduğuna gerçekten çok memnundu. Kapılarına geldiklerinde Nina durdu. "Harika bir gün geçirdim anne, nice yıllara." Tuhaf bir şekilde ilerledi. O daha kollarını kaldırmadan sona eren bir kucaklamayla annesine sarıldı. Meredith de aynısını yapmak istemişti ama annesinin mavi gözlerine baktığında kendini harekete geçemeyecek kadar hassas hissetti. Meredith tedirgin bir şekilde gülümseyerek, "Ben, yorgun olmalısın," dedi. "Uyumalı ve erken kalkmalıyız. Yarın Glacier koyunda dolaşacağız. Sanırım muhteşem bir yer." Annesi neredeyse duyamayacakları kadar usulca,
doğum günüm için teşekkürler." dedikten sonra kamarasının kapısını açıp içeri girdi. Meredith de kameralarından içeri girdi. Nina sırıtarak, "Banyo sırası bende," dedi. Meredith bunu neredeyse hiç fark etmedi. Yatağından bir battaniye alıp küçük verandaya çıktı. Burada karanlıkta bile kıyı şeridini görebiliyordu. Orada burada ışıklar insanların hayatlarını işaret ederek parlıyor. Sırtını sürgülü kapılara yasladı ve görmediği manzaraları merak etti. Hepsi oradaydı. Gizem, güzellik. Görebileceğinden uzaktaydı ama yine de oradaydı. Kişinin gördüğü şey basit bir zamanlama ve bakış açısı meselesiydi. Annesiyle olduğu gibi. Belki de başından beri ortadaydı ve Meredith'in bakış açısı yanlıştı ya da yeterince ışık yoktu. "Sanırım oradaki sensin Meredith." Annesinin sağ taraftaki varandanın karanlığının içinden gelen sesi Meredith'i korkutmuştu. Şaşırtan bir gerçek daha. Bu geminin yanından dışarıya uzanan yüzlerce küçük veranda vardı. Fakat karanlıkta her biri bütünüyle birbirinden ayrı görünüyordu. "Merhaba anne," dedi Meredith. Annesinin silüetinin sadece küçücük bir parçasını seçebiliyordu. Görebildiği tek şey beyaz saçlarının parıltısıydı. Bu yönden o ve annesi birbirlerine benziyorlardı. Sorunları olduğunda ikisi de dışarıda ve yalnız olmak istiyordu. Annesi, "Evliliğini düşünüyorsun," dedi. Meredith içini çekti. "Sanırım bana verebileceğim bir tavsiye yoktur." "Aşkı kaybetmek korkunç bir şey," dedi annesi usulca. "Ama ona sırt çevirmek dayanılmazdır. Hayatının geri kalanını bunu kafanın içinde tekrarlayarak mı geçireceksin? Çok erken ya da kolayca terk edip etmediğini merak ederek mi? Ya da hep bir daha birini böyle derinden sevip sevemeyeceğini merak ederek mi?" Meredith annesinin sesindeki yumuşamayı duydu. Bu ses acının eritilmiş hali gibiydi. Meredith usulca, "Kaybı anlıyorsun," dedi. "Hepimiz anlıyoruz. Jeff'e aşık olduğumda bu güneş ışığını ilk defa görmek gibi bir şeydi. Ondan uzakta olmaya dayanamıyorum. Ve sonra dayanabildim. Çok genç evlendik." "Aşkın yaşla ilgisi yoktur. Bir kadın küçük bir kız olup yine de kalbindekini bilebilir." "Mutlu olmayı bıraktım. Neden ya da ne zaman olduğunu bile bilmiyorum. Senin her zaman gülümsediğin zamanı hatırlıyorum. Geçmişte o hediyelik eşya dükkanını açtığın zaman. Belki de işlerin yönetimini asla üstlenmemeliydin." Meredith başını sallamaktan daha fazlasını yapamayacak kadar şaşırmıştı. Annesinin öyle ya da böyle onu fark ettiğini hiç düşünmemişti. Bu babam için çok şey ifade ediyordu. Etti. "Diğer insanlar için yaşama hatası yaptım. Babam meyve bahçesi ve çocuklarım için. Çoğunlukla onlar için ama şimdi kendi hayatlarıyla o kadar meşguller ki neredeyse hiç aramıyorlar. Programlarını ezberlemeli ve Herkül Periot, Dipnot 44, Agatha Christie tarafından yaratılan bir roman kahramanı olan Belçikalı dedektif gibi izlerini bulmalıyım. Ben telefonu olan bir ödül avcısıyım. Gillian ve Maddie yuvadan uçup gittiler çünkü sen onlara kanat verip uçmayı öğrettin." Meredith usulca, "Keşke kanatlarım olsaydı," dedi. Annesi ayağa kalkarak, "Bu benim hatam," dedi. Hareket ettiğinde veranda gıcırdadı. 35. ayrımın sonu. Sayfa no 378. Devamı 36. ayrımda.